Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında tekrar birlikteyiz. Yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan'la birlikte programımıza devam edeceğiz. Hocam, obezite nedir? Dinleyicilerimizden böyle bir sorumuz var.
Evet, dinleyicilerimizden böyle çok soru gelmiş. Daha da çok bizim karşımıza çıktığı için dedik bu konuyu diğer programlardaki gibi tek tek sorular olarak değerlendirmeyelim, biriktirelim. Şu obeziteyi derli toplu bir konuşalım istemiştik. Evet. Bugün obeziteyi konuşalım inşallah. Obezite nedir? Obezite aslında ne çocuk ne büyük hastalığıdır, ne kadın doğumun hastalığıdır, ne ortopedinin hastalığıdır. Şu branşlarla ilgilidir demek bile mümkün değildir. İlgisiz olduğu branş yoktur. En basitten bir örnek verelim. Biz geçenlerde bir böyle bir bilimsel araştırmanın bir altyapısı için bir çalışma yapıyorduk. Şişman çocukların eklem hareket açıklıklarını ölçüyoruz. Ama ölçümlerin sebebi şu: şişman çocuklarda belli eklemlerin çevresinde yağlanma oluşuyor. Bu yağlanma da bir müddet sonra hareket azlığını tetikliyor. Eklemlerde ağrı yapıyor. Çocuk hareket etmek istemiyor. Hareketsizlik, biraz sonra değineceğiz, obezitenin en önemli sebeplerinden biri. Hareketsiz olduğunuz için obez oluyorsunuz. Obez oldukça hareketiniz azalıyor. Bir kısır döngüye giriyorsunuz. Sonra eklemlerinizde kireçlenme başlıyor, tabiri caizse çok erken yaşlarda aşırı yük binmesine bağlı. Hareket iyice azalıyor. Çocuk oyun oynamak istemiyor. Hani yetişkinin spor yapmak istememesi doğal, bunu anlıyoruz da. Evet. Çocuk oyun oynamak istemiyor. Bir fecaat tablo. En son araştırmalar göstermiş. En çok bu konuda istatistikleri Amerikalılar düzgün tutar. Son 30 yılda diyorlar ki çocuk yaş grubunda obezite oranı 2 kat. Adolesan çağda, yani ergenliğe gelmiş gelecek çağda 4 kat arttı. Her 3 kişiden biri obez diyor. Her 3 kişiden biri obez demek, ya Allah korusun, bunların çoğu erken ölecek demek zaten. Daha da kötüsü ölmek kurtulmak gibi oluyor. Maalesef uzun yıllar sürünecek demek oluyor. O yüzden Sağlık Bakanlığı eskiden büyüme gelişme geriliğine karşı kampanyalar başlatırdı. İşte D vitamini, demir takviyeleri için. Enfeksiyon hastalıklarına karşı kampanyalar başlatırdı. Kızamık aşısı vesaire diye. Şimdi belki en doğru işi şu an yapıyorlar. İşte obeziteye karşı kampanya başlatıyorlar. Gerçekten yük inanılmaz boyutlarda. Obezitenin ilişkisi olduğu gösterilmemiş hastalık yok. Onlarca kanser obezlerde daha çok görülüyor. Kalp damar hastalıkları en sık ölüm sebebidir. Obezlerde tabii ki direkt çok gözüküyor. Şeker hastalığı, hani affedersiniz tabiri amiyane ile, öldürmez süründürür hastalıktır. Obezlerde direkt alakası gösterilmiş. Neredeyse sağlık bütçemizin yarısını obezite ve ilişkili şeylere ayırıyoruz.
Hocam, yani her kilolu obez midir?
Ha, şimdi onun ayrıntıları da var. Onun ayrıntıları var. Onu tek tek konuşmak lazım. Ama işte sigara desek zararı herkes tarafından malum. Hepimiz sigaraya düşmanız ama obezite dediğiniz şeyin sigaradan daha az değil zararı, bunu bilmek lazım. Şimdi obezite nedir? Obezite bir yeme ile alakalı bir durumdur aslında. Tüketme ile alakalı bir durumdur aslında. Obez demek, şişman demek, aşırı kilolu demek. İnsanda anormal ve orantısız yağ birikimi olarak tanımlanıyor. Vücut yağının olması gerekenden fazla olması diye ifade edebiliriz. Yetişkin bir erkeğin ortalama %15-20 ise, yetişkin bir bayanın %20-25'i yağ dokusundan oluşur normalde. Bu oran erkeklerde 25'i, bayanlarda 30'u geçiyorsa obezite olarak tanımlanabilir. Ancak bunun hesapları var, biraz sonra geleceğiz. Önemli olan buraya nereden giriyoruz? Buraya aldığımızla yaktığımızın orantısızlığından geliyoruz. Yani aldığımız kalori çok, yaktığımız kalori azsa, çok yiyorsak, az hareket ediyorsak obez oluyoruz.
Hocam, Türkiye'deki görünme sıklığı nedir?
Şimdi Amerika'da Türkiye'de de
4 kişiden 3'ü dediniz.
Tabii. Şimdi şöyle, aslında en çok korkutan olay şu: obezite sıklığı evet yüksek, çok sık, ama son yıllarda katlanarak artıyor obezite sıklığı. 2008'deki yapılan araştırmalarda obezlerin sayısı tüm dünyada 400 milyon imiş. 400 milyon obez varmış. 2015'te bu sayı 700 milyona çıkmış. Fazla kilolu, yani biraz sonra söyleyeceğiz onu da, obez olmamış ama kilosu çok fazla olan grup 2008'de 1.4 milyar iken şimdi 2.3 milyar. Yani 1 milyar kişi buraya girmiş aşağı yukarı. Amerikalıların yaptığı istatistikler, dediğim gibi, erkeklerde biraz az, kadınlarda biraz çok olmak üzere %33, %35'lerde. Avrupa'da %70'lere kadar aşırı kiloluluk olduğu söyleniyor. Yani en az olan ülke %30 diye rakam bildirmiş. Özellikle bize yakın coğrafyada, Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te çok fazla obez var. İngiltere'nin İskoçya bölgesinde çok fazla var. Bunun karşıtı olarak da en az görüldüğü ülkelerde Türkmenistan ve Özbekistan olarak biliniyor. Bu ülkelerde oran en fazla %10-15 olarak belirlenmiş. Bu çok güzel bir oran aslında. Avrupa'da daha da vahim bir tablo. Mesela 2010 yılında yaklaşık olarak 150 milyon yetişkin, 15 milyon çocuk ve adolesanın obez olduğu gösterilmiş ki bu 1970'lerle kıyaslandığınızda bu oran yaklaşık 10 kat arttığı anlamına geliyor. O yüzden bundan sonra demişler ki artık yetişkinleri geçtik, bunlarda olan olmuş zaten de çocuklara dikkat edelim, çocuklar obez olmasın diye çalışılıyor şu anda.
Genetik midir obezlik?
Ya genetik sebebi de var. Obezitenin genetik şöyle yapılıyor bu. Bir aileyi alıyorsunuz, bunlar obez, bunların genetik haritasını çıkarıyorsunuz. Bir başka obez aile, bir başka obez aile. Aynı anormallik birden fazla ailede ve obezlerde görülmüş, zayıflarda görülmemişse evet genetiği var. Kabaca mantık bu. Bu gösterilmiş ama bunlar deneysel düzeylerde, ama daha doğrusu şu tabii ki. Bir aile düşünün. Anne işte 48 kilo, baba 60 kilo. Bu evde akşam yemeğinde ne yeniyor olabilir sizce? Çocuk neye alışır? Doğal olarak zayıf anne babanın zayıf çocuk olur. Ama anne 120 kilo, baba 150 kiloysa da o evde kaç öğün ve nasıl yemek yeniyordur? Ekmek günde kaç tane tüketiliyordur diye düşünün. Bu yüzden ailede
beslenmeyle alakalı yani.
Tabii çevresel faktörler diyoruz. Bir ailede spor yapma alışkanlığı anne babada varsa çocukta da oluyor. Ama anne baba ben yatarım televizyon seyrederim akşama kadar diyorsa çocuk da buna alışıyor doğal olarak. Evet. Türkiye'de 2010 yılında bakılmış. Türkiye'de durum aslında daha vahim. Hem de erkeklerle bayanlarız çok fark var. Erkeklerin %20'si, bayanların %41'i obez olarak çıkmış. Çocuklara baktığımızda Allah'tan durum çok fena değil. %8-8,5 gibi şişman.
Bu erkeklerle bayanlar arasındaki rakamın bu kadar açık olması makasın...
Hareketsizlik muhtemelen. Yani bayanların evde normal fiziksel aktiviteye katılmıyor olması, iş hayatının içinde bulunmaması hasebiyle. Ama işte bunun da fizik aktivitenin de azlığı. Yani çalışmıyor ama fizik aktivite de yok. Şimdi hanımlardan hemen itiraz geliyor. Biz evde akşama kadar nasıl koşturuyoruz biliyorsunuz mu diye.
Evet.
Doğru biliyoruz ama bunun hiçbir katkısı yok. Yani spor dediğiniz şey akşama kadar elinize el süpürgesiyle dolaşmak veya elektrik süpürgesiyle dolaşmak değil. Spor dediğiniz, egzersiz dediğiniz şey sizin vücut ısınızı bir derece arttıracak kadar koşturmanız anlamına geliyor. Kalp depo atımınızı %20 arttıracak kadar olması lazım. Tabii şöyle bir kısa kabaca tabir edelim. Bir işi yaptığınızda terlemiyorsanız o sizin açınızdan egzersiz sayılmıyor. Bir hanımefendi evin işini yaparken zaten kan ter içinde kalmasına gerek yok. Sakin sakin işini gücünü görüyor. Akşama kadar oturmadı doğru ama bunun spor olarak bir karşılığı yok.
Hocam peki bir kişinin obez olduğuna nasıl karar verilir? Demin anlayıp anlamamak sorusunu sormuştuk ama.
Evet,
daha net bir şey var
doğru,
mıdır?
Doğru. Nasıl net bir şey? Net bir şey var çok şükür. Burada biraz oturmuş işler. Şimdi eskiden işte insanların boyuna sadece kilosuna bakarak işte bu şahıs şişmandır, kiloludur vesaire denirmiş. Ancak bunun rakamsal bir karşılığı olmuyormuş. Bir de neticede bakıyorsunuz Türk milleti çok sever. Bizim çocuk adama bakarsanız kilosu olması gereken 30 kilo fazla, benim kemiklerim ağır şeker falan gibi laflar vardır. İşte bunu yememek için şöyle denmiş. Boyla kiloyu birlikte bakalım diye. Şu an kullanılan body mass index. İngilizcesi. Evet. Vücut kitle indeksi. Artık internete her yere yazdığınızda çıkıyor. Herkes de biliyor zaten. Kilo bölü boyun karesi olarak hesaplıyoruz. İşte benim kilom işte örnek 80 kiloyum. Boyum 1.74. Kabaca 1.7 olarak alırsanız karesi 2.89 olur. 80'i 2.89'a böldüğünüzde yaklaşık işte hesaplamadım. Yani mesela 2.3 gibi 23 gibi bir değer çıktı mesela. Buna bakılıyor. Vücut kitle indeksiniz bu. Kilonuzun metre cinsinden boyunuzun karesine bölünmesiyle ulaşılan rakam demek bu. Çıkan rakam yetişkinlerde kolay. Yetişkinlerde deniyor ki 18,5 ile 25 arası normaldir bu rakam. 18,5 ile 25 arası normal. 25 geçmişse fazla kilolu. 25-30 arasında ise bu artık obez oldu olacak, dikkat et. 30'u geçmişse obez. 40'ı geçmişse morbid obez deniyor. Yani artık obezite hastalığı olmuş. Öldürecek bu obezite bu adamı tarzında. 18,5-25 normal. 25-30 aşırı kilolu. 30'un üzeri obez. Tekrarlamış olalım. Yalnız bu iş çocuklarda böyle olmuyor. Çocuklarda her şey tek tek hesaplanır. Bir persentil tablosu vardır. 3 yaşında kız çocuğu olarak girersiniz tabloya. Bunun body mass indeksi ortalama işte 17.8 çıkmıştır. Bunun karşılığı 50% ile denk gelir. Bu çok ideal bir şeydir. Ama 90'a denk geliyorsa bir yaş çocuğuna denk geldiği zaman bu aşırı kiloluk anlamına gelir. Çocuklarda direkt rakamla hesaplamak söz konusu değildir. Bir de bunun dışında obezite ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü bel kalça oranına bakıyor. Bel çevresini ölçüyor. Bunlar çeşitli rakamlar var ama özellikle obezite ile ve obezitenin neden olduğu hastalıklar alakalı olan erkeklerde tam göbek deliğinin biraz altından geçen çizgi erkeklerde 94, bayanlarda 80 santimi geçmemeli deniyor. Normal sınırlar bu. 102 ve 88'i geçiyorsa durum vahim demek oluyor.
Hocam kısaca obeziteye neden olan mekanizmayı anladık da sebepleri nelerdir? Nedendir?
Şimdi şöyle, mekanizmayı anladık. Mekanizma zaten çok basit. Herkes biliyor da. Onu belki vurgulamakta fayda var. İnsanlar için yani genel bir şey versek böyle, tedavi listesi. Herkes şu kadar yesin, bu kadarla yetinsin, bu kadar yerse iyidir, bu kadar yerse kötüdür değil. Her insan için farklı konuşmak lazım. Herkesin hatasını ayrı ayrı tespit etmek lazım. Olay çok basit, dediğimiz gibi. Alınanla yakılan arasındaki dengenin yetersizliği. Alınanın fazlalığı, evet, kalitesiz ve anlamsız besleniyor olmamız. Bu manada işte nefsimize hakim olamamamız. Yakılanın azlığı ise maalesef çağın problemi. Mesela işte televizyon sağlığa zararlı mıdır? Evet, televizyon ölümcül bir maddedir. Niye? Televizyonla obezite arasında 1 milyon tane çalışma var, ilişki gösterilmiş. Kim ne derse desin, ben işime geleni seyrederim, sonra kalkar giderim. Hiç öyle olmuyor. Televizyonun karşısında bir oturan, hani bir şey kutusu diyorlar ya, ben söylemeyeyim hadi. Onun karşısında öyle olup kalıyoruz. Saatler kalkılmıyor yerinizden. Kalkmayan adam da kalkmamaya alışıyor zaten. Televizyonun neden olduğu hareketsizlik direkt obezite sebebi olarak belirlenmiş. Sokaklara çocuklarımızı salamıyoruz. Sokaklarımız güvensiz. Evet, direkt obezite sebebi olarak belirlenmiş. Yediğimiz uygunsuz gıdalar ve gıda beslenme çeşitleri. Fast food tarzı beslenmeler. Aşırı hamur işiyle beslenmeler. Yüksek kalorili içecekler. İşte bu enerji içecekleri vesaireler. Bunları tükettiğiniz zaman zaten anormal rakamlara ulaşıyorsunuz alım olarak. Yakımda da yeterli değilseniz her şekilde obez oluyorsunuz. O yüzden obeziteye neden olan ölümcül hastalık falan aramamak gerekiyor. Milyonda bir ya çıkıyor ya çıkmıyor bunlar çünkü. Obeziteye neden olan önemli sebep insanın fikri bozukluğudur.
Hocam psikolojik olarak da obezite olur mu insan?
%100 oluyor. Buna ait bilimsel çalışmalar var. Mesela biz çocuklarla ilgili şeyleri biraz daha kolay bilebiliyoruz. Anne baba çok disiplinli, çok otoriter, ben dediğimde oturacak kalkacak diyen tiplerle normalleri ve normallerle aşırı lakayt tipleri karşılaştırmışlar. Emin olun normal olmayanların ikisi de obez çıkmış. Anne baba çok boş bırakırsa çocuk sürekli olarak makarna yemiş, sürekli olarak bol şekerli sıvılar tüketmiş. Anne baba her dakika çocuğun başında durunca çocuk depresyona girmiş. Depresyona girip yapacak bir şey bulamayınca kendini yemeğe vurmuş. Sigaraya vurmak, evet, gibi sanki eskilerin. O yüzden psikolojik faktörler çok çok çok etkilidir. Bir, aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları dedik. Buna çok daha fazla tavsiyede bulunmaya gerek yok, artık herkes biliyor. Evet. Şey, yatmadan bir saat önce abuk sabuk şeyler yerseniz olursunuz. Yediğiniz şeyleri Peygamber Efendimizin tavsiyesine uymaksızın çiğnemeden nikut ederseniz olursunuz. Midenizi doldurursanız, acıkmadan oturursanız, doyduktan sonra kalkmazsanız, tersten söyledim cümleleri özellikle, obez olursunuz. Bunlar bilinen şeyler. Yetersiz fiziksel aktivite çok çok önemlidir. Biraz sonra geleceğiz. Yaş obeziteyle ilişkili midir diye bakılmış. Evet, çocuklarda belli bir yaşa kadar, 18-20 yaşlara kadar metabolizma hızlı olduğu için çok daha fazla şeyleri yemelerine rağmen yıkabilmişler. Ama yetişkin çağlarda hareketlilik azalmış, metabolizma azalmış. Buna göre yaşta, ileri yaşlar hoş değil. Eğitim düzeyine bakılmış. Eğitimsiz kitle maalesef daha fazla obez oluyor. Olayın farkındalığında değil. Yaşama çok fazla katılmıyor. Ha, adam eğitimsiz ama inşaat işçisi. Tabii bunlar mutlu azınlık olmuş oluyor bu grubun içinde. Gelir durumuna bakılmış. Özellikle düşük gelir düzeyi daha obez olmuş. Hormonal ve metabolik etmenler niyeyse çok konuşulur, hiç alakası yoktur denecek kadar azdır aslında. Evet, vücutta kortizon hormonunda bir dengesizlik varsa, çok üretiyorsanız kortizon hormonunu, tiroid beziniz az çalışıyorsa, bunlar obez olmanız için birer sebeptir. Doğrudur ama obezleri araştırdığımızda emin olun, yani rakam söyleyemeyeceğim ama devenin kulağı bile değil bunlar. Hiç kimse hormon hastalığına sığınarak çok yemesini baskılamaya, maskelemeye kalkmasın yani. Genetik faktörler var az önce de sorduğunuz gibi ama genetik faktörler daha çok çevresel faktörleri etkileyerek neden oluyor. Psikolojik problemler kesinlikle böyle ama en çok bilinen sebep işte depresif şahısların kendilerini yemek yiyerek mutlu etmeye çalışmalarından ibaret mesele. Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama. Bu eskiden de olurmuş mesela, işte dervişler riyazata çekilir, 40 gün çile çıkarır bir şeyler yaparlarmış. Çıktığında iğne ipliğe dönerler diyor ama bir hocamız 3 gün sonra eski halinden daha beter olarak geri döner. Böyle bir şey yok yani, 40 günlük anormal diyetler istemiyoruz, bize 400 günlük orta karar diyetler daha iyi. Sigara alkol kullanma durumu çok şükür radyomuz dinleyenlerin çok ilgilendirmediğini ümit ediyoruz bu problemlerin. Kullanılan bazı ilaçlar, özellikle psikiyatristlerin kullandığı antidepresan ilaçlar, işte depresyonu çözünce o da yemeye başlıyor. Doğum sayısı ve doğumlar arası süre bu konuyla ilişkili gösterilmiş ancak bunu düz okursanız ya çok doğum yapan şişman olur, o zaman doğum yapmayın değil. Bize çok doğum yapanın üzerine çok düşerler. Her doğumdan sonra anne sütünü artıracağız diye abuk subuk anlamsız beslenme rejimleri uygulanır. Aksi de doğrudur yani, rejim yapan annenin sütü olmuyor gerçekten ama çok yendiğiniz zaman da abartmada bir manası yok. Ya annenin sağlığını bir koruyalım, biz çocuğu bir şekilde besleriz. Obezitenin gelişmesine dikkat edilmesi gereken faktörlerin belki en önemlisi, bir çocuk hekimi olarak bizi ilgilendiren kısmı, ilk yıllardaki beslenme şekilleridir. Net olarak çalışmalara gösterilmiş, ilk 6 ay sadece anne sütü almış, 6 aydan sonra doktorun verdiği doğru ek gıdalarla beslenmiş, 2 sene sadece anne sütü almış çocuklarda kesin olarak obezite daha az gözüküyor. Yani bak, tekrar vurguluyoruz, çok önemli cümle. İlk 6 ay sadece anne sütü, 6 aydan sonra kesinlikle sadece anne sütü yetiyor diye de devam etmiyoruz. Her ek gıdanın bir başlanma zamanı vardır. 7, 8, 9, 12 diye gider. Evet. Vakti geldikçe ek gıdalar başlansın. Anne sütü 24 ay verelim. Emin olun bu net rakamlarla ifade edilebilir. Bu çocukların yaşam süresi uygunsuz ek gıda verilmiş, ek gıda verilmemiş, mamayla beslenmişlere göre belki 1 yıl, belki 10 yıl daha uzun. Bu net böyle. Neticede hani olayın bir kader bahsi var. Kelamcılar, evet, fıkıhçılar bunu açıklıyor zaten. İşte kayda bağlı kader diye. Eğer siz verilen malzemeyi güzel kullanmazsanız bu kader olmaktan çıkıyor. Sizin elinizde gelmiş ecel gibi oluyor.
Hocam peki getirdiği sağlık problemleri konusunda neler diyebilirsiniz? Yani toplumumuz tarafından birçok şeyler biliniyor ama.
Şimdi getirdiği sağlık problemleri derken hani falanca hastalığın obeziteyle ilgisi var mı diyemiyoruz. İlgisi olmayan hastalık yok. Böyle olunca bırakın hastalıkları, sistemler üzerinden konuşmak lazım. Obezitenin kalp sistemine etkisi var. Evet, endokrin sistemine var. İşte nörolojiye etkisi var. Psikiyatriye, her yere etkisi var. Yani en basitinden düşünün, cildiyedeki bile birçok hastalıklar obezlerde daha çok gözüküyor. Obezite her hastalığın görülme sıklığını artırır. Obezite erken ölüm sebebidir tek başına. Fazla kilolu olma, Avrupa bölgesinde yapılmış çalışmalarda her yıl 1 milyondan fazla ölümün sebebi olarak gösterilmiş. 1 milyondan fazla ölüm. En büyük savaşta kaç kişi ölüyor ki? Yani iki dünya savaşını saymazsanız hiçbir savaş 1 milyon adam öldürmüyor. Bu adamlar obez olmasaydı bu sene yaşayacaklar idi olarak kullanabiliyoruz cümleyi. 1 milyon kişi. 12 milyon yaşam yılı kaybediliyor diyor yapılan çalışmalar. Özellikle tek tek hastalık bazında ele alacak olursak, en sık görülenleri tabii hepsini saysak programın isim olarak saymamız yetmez programın süresi. İnsülin direnciyle ilişkili. Bu çok fena bir durum bu. Yumurta tavuk, tavuk yumurta ilişkisi. Şişmanlarda insülin direnci var. Yani insüline yanıtsızlık var. İnsülinin görevi yenmiş şekeri hücrelere sokarak kullanılmasını sağlamak. İnsülin iş görmezse şeker hücrelere giremiyor. Varlık içinde yokluk çekiyor hasta. Kanında şeker çok yüksek. Buna bağlı bir sürü zararla karşılaşıyor. Ama halsizlikten, bitkinlikten perişan. Bir de kullanmadığı enerjiyi yağ çevirerek şişmanlamaya başlıyor bu şekilde. İnsülin azlığı şeker hastalığı. İnsülinin hiç yapılmaması daha çok tip 1 şeker hastalığı. İnsülin direncinin olması tip 2 şeker hastalığı ile ilişkilendiriliyor. İnsülininizi kullanamıyorsunuz. Kullanamayınca şişman oluyorsunuz.
Niye kullanamıyor hocam?
Bu bilinmiyor. Bir takım genlerin, bir takım enzimleri kodlayan genlerin genlerdeki bozukluklarla ilişkilendirilmiş. İnsülin var, ortamda, kanda dolaşıyor ancak yapması gerekeni yapamıyor. Özü bu. Şeker hastalığıyla direkt ilişkisi biliniyor. Hipertansiyonla ilişkisi zaten söylemeye gerek yok. Şişmanlarda tansiyon daha çok oluyor. Tansiyon çok olunca koroner arter hastalığı çok oluyor. Koroner hastalığı başlı başına zaten ölüm sebebi. Hiperlipidemi, kanda kolesterol ve yağların yüksek olması hadisesi. Metabolik sendrom dediğimiz şey, anlamsız bir şekilde insanın ölüp gitmesi. Safra kesesi hastalıkları. Çünkü safra kesesi yağı sindiren organdır. Kabaca diyelim, pek çok sindirme özelliği vardır ama bazı kanser tipleriyle alaka direkt gösterilmiş. Safra kesesiyle, bayanlarda yumurtalık kanseriyle, rahim kanseriyle, meme kanseriyle, erkeklerde özellikle kolon ve prostat kanseriyle ilgisi gösterilmiş. Osteoartrit, eklemlerde kireçlenme, zedelenme, eklemlerin hasar görmesi hadisesi. Basit mantıkla düşünün, diz ekleminizin üzerinde, dizden sonra zaten çok fazla bir vücut alanımız yok. Dizinizin üzerinde 45 kilo olursa bu diz ne kadar dayanır? 125 kilo bulunursa ne kadar dayanır? Yıpranma bu nispette oluyor. Kısa bir süre sonra yıpranma başlıyor. Bırakın spor yapmayı. Amcamız, teyzemiz oturarak namaz kılar hale geliyor. Eğilip kalkamaz bile olmuş. Doğal olarak katlanarak obezite artıyor. Felç riskini arttırıyor. Uyku apnesi, hani basit gözüken ama ciddi sıkıntılardan biridir. Bu da yumurta tavuk ilişkisini güçlendirenlerden. Uyku apnesi şişmanlarda çok sık gözüküyor. Gece horlayarak ve kalitesiz uykular. Gece 150 kere, 250 kere uyanmış hastamız, haberi yok. Uykudan hayır görmemiş. Ertesi gün zaten kolunu kaldırmaya mecali yok. Kalkamıyor, hareketsizliği artırıyor.
Dinlenememiş vaziyette.
Aynen öyle. Karaciğerde yağlanma, astımla ilişkisi gösterilmiş. Nefes darlıklarıyla ilişkisi gösterilmiş. Gebe kalma ve gebeliği devam ettirme, bunlar da çok sıkıntılı. Herhangi bir sebepten dolayı ameliyat olurlarsa ameliyata ait riskler çok fazla. Ayrıca ruhsal sorunlarla alakası gösterilmiş. Özellikle gece yeme alışkanlıkları, sürekli yeme arkasından kusup tekrar yemeye devam etme gösterilmiş. Bunlar topluma uyumsuz tipler olarak gösterilmiş. Çok basit bir şekilde bebeklerde, çocuklarda da görüyoruz. Şişmanlarda pişik, isilik tarzı şeyler çok fazla gözüküyor. Mantar enfeksiyonları çok fazla gözüküyor. Kas iskelet sistemine ait problemler gösterilmiş. Yani saymaya kalksak deseniz ki...
bir şey kalmadı ki geriye.
Kalmadı. İşte programı siz açmayalım. Burada bıraktık. En sık görülenleri söyledik sadece.
Hocam, obeziteden korunmak mı önemlidir, tedavi mi?
Evet,
diye
şimdi
bir soru
bu
sorarsak.
Çok güzel etmiş olursun. Çok güzel bir soru olur. Zaten bunun üzerine konuşuluyor artık. Çünkü tedavi edip ne yapacağız? İşte biraz sonra tedavi seçeneklerini söyleyeceğiz ama başarısızlığı aşikar. Yani maalesef çevrenizde bildiğiniz işte belli bir kilonun üzerine 10 kişi sayın. Bu insanları 20 yıldır tanımış olun. 20 yılda eskiden obez olup şimdi olmayan kaç kişi sayabilirsiniz? Çok zorlasanız bir tane evet. çıkar. 20'de bir. Yani evet. obeziteyi tedavi etmek neredeyse mümkün değil. Obeziteye bağlı ölümcül kalımcıl sebepleri engellemek, bunlarla başa çıkmak, belki gidişi durdurmak mümkün olabilir. Böyle olunca gerçekten çok büyük yük. Yani düşünsenize Avrupa'da 1 milyon adam ölüyor obeziteyle ilişkili hastalıklardan. Harcanan paraya bakıyorsunuz böyle hani nasıl söyleyeyim milyar dolar, trilyon dolar ne denecekse o. Çünkü obezite kendi bir şey yapmıyor. Obezitenin neden olduğu şeyler inanılmaz maddi yükler getirmiş sağlık bütçelerine devletlerin. Ha ya işte bu işlerde para konuşulmalı. Tabii ki para konuşulmalı. Çünkü buraya ayırdığımız para yüzünden başka yerlere ayırmayıp başka yerlerden de sağlığımızı kaybediyoruz. Artık bütün dünyada sağlık ekonomisi öncelikle konuşuluyor. Bir tedavinin cost efektif olup olmadığı tartışılıyor. O yüzden obezite tedavisine ne harcarsanız aslında kazanırsınız. Çünkü geri dönüşüm çok büyük. Zarar ve ziyan manasında. Obezite kesinlikle tedavi olmadan korunulması gereken bir şeydir. Olduktan sonra çare bulmak neredeyse mümkün değildir.
Hocam cerrahi müdahale gerekebiliyor mu?
Tabii obez, o da var. O da var seçeneklerde ama dediğim gibi asıl olan bir adama obez demeden önce dikkat edin. Obezite hastalığından bahsediyoruz artık. Obezite evet. durumundan değil. O yüzden mutlak surette bir şekilde çözmeliyiz bunu. Mesela adamlar bakmış diyor ki vücut ağırlığından 6 aylık dönemde %10 azaltma sağlamak obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının çoğunu engelliyor. İşte kaç kilosunuz? 120 kiloyum. Çok rejim yaptım 108'e düştüm. Aa diyor ki ne olacak ki buna? Ya ne olacak değil bu gerçekten çok önemli. 120'den 108'e dönerseniz büyük başarı gösterdiniz. Rakamı ben şu an atıyorum. İşte ölüm riskinizi 10'dan 5'e indiriyorsunuz direkt. Bunlar olmayacak şeyler değil. Kolay işler bunlar. Evet. 120'den 75'e indemiyoruz kimseye zaten. Obezitenin tedavisinden bahsedecek olursak eğer ikiye ayırmak lazım. Öncelikle tıbbi tedavi daha sonra cerrahi tedavi. Öncelikli olarak beslenmenin düzenlenmesi diyet tedavisidir. Bir bilinçlendirme uyanık yapma farkındalığı arttırma meselesi. Herkes vücut kitle indeksi hesaplamayı öğrensin istiyoruz. İşte kilo bölü boyun karesi 18 ile 25 arası olsun. Değilse de kötüsünüz bunu da bilin. Diyet dediğiniz zaman kişiye özgü diyetler yapılmalıdır. Çok yakın bir doktor arkadaşım diyetisyene gidiyor anlatıyor siz ne yiyorsunuz şunu yiyorum. Çıkarken kendisine yapılan tek tavsiye bunların hepsini ye yemeklerde yanında mutlaka ekmek de ye. Ya şimdi diyetisyen dediğin ekmeği yasaklar evet. kardeşim. Ha niye ama işte ekmeği yemiyor arkadaşımız ama yediği o çorba ve sebze yemeği de tok tutmuyor. Bu sefer ikindi vakti aranmaya
tekrar
başlıyor bir şeyler.
Açıkıyor.
5 kere nefsine hakim olsa 2 kere hakim olan bir çikolata yiyor her şey berbat oluyor. O yüzden işin hakkını vermekte fayda var. Kesinlikle yememe ben az yiyeceğim beyazlardan sakınacağım böyle bir diyet şekli yok. Mümkün mertebe artık her devlet hastanesinde de diyetisyen var. Kolay ulaşılabilir pek çok yerde diyetisyen var. Size özel bir diyet listeniz olsun mutlaka. Sizin hatalarınızı düzeltilsin. Yoksa ömrü boyunca zaten işte sağlıksız tavuk görmemiş birine işte hormonlu tavukların obez yapma etkisinden bahsetmenin manası yok. Teyzem amcam köyde yaşamış yedikleri hep kaliteli tavuk o yesin yiyebildiği kadar tavuğunu zaten. İşte tavuktan kaçınmak obezde böyle bir şey yok doğal olarak.
Hocam peki şöyle bir soru akla gelebilir mi? Bu kadar diyetisyenimiz var ve bu kadar da obez de var. Ama başarı oranı çok da yüksek değil bildiğim anladığım
şimdi
kadarıyla.
Şimdi kesinlikle hepimiz suçluyuz. Bir kere bir obezler suçlu. Obezler suçlu. Onlar yedi ve oldu. Çok düşük genetik ve metabolik problemleri olan obezleri hariç tutarak diğerlerini kesinlikle kabul etmiyoruz. Cezalarını çekecekler. Tabii işin esprisi bu. İki diyetisyenler de suçlu maalesef. Hani özellikle dini ilimler sahasında da böyle deniyor ya. Bir takım ayrıntı sayılabilecek husus kalkıp halkın gözünün önünde tartışıldığı zaman birçok temiz dimağda bulandırmış oluyorsunuz. Birçok bilimsel kabul edilebilecek veri, birçok bilimsel çalışma bir tarafından tutarak konuşulduğu zaman sabah programlarında saçma sapan sonuçlar ortaya çıkıyor. Diyetisyenlik bir bilim dalıdır, tıbbın bir koludur. Bir beyin cerrahı ne kadar önemliyse diyetisyen de o kadar önemlidir. Herkes söylediğini ağzından çıkana dikkat etmelidir. Sadece kamuoyunda prestij yapacağım, sansasyon sağlayacağım, işte reytingini artıracağım diye olmayacak şeyler söylemenin manası yoktur. Doğrular doğrudur, bilinir yani. Ha, bir takım farklılıklar, endüstriyel toplumun sağlık ekonomisinin yönlendirmeleriyle hatalı yapılan işler vardır muhakkak ama bunları dile getirirken ölçüyü kaçırmamakta fayda var.
Hocam aslında orada sormak istediğim şeydi. Bu diyetisyen yardımı alırken acaba başarı oranını arttırmak için bir psikolojik de yardım almak gerekebilir mi?
Böyle i̇deali bir ihtiyaç var mıdır? İdeali bu ama her fazla kiloda bunu önermeyiz. Biz bunu en son aşamada mesela tedavide biraz sonra o da gelecek. Eğer işte bir hastamız şöyle bir şey çizelim. 22 yaşında erkek hasta 162 kilo. Evet. 22 yaşında erkek hasta 103 kilo. Şimdi 162 kiloluk arkadaşa elde ne varsa saldırmak lazım. Yani diyetisyen de lazım, psikolog da lazım, işte evet. Kardiyolog da lazım, dahiliyeci de lazım, spor antrenörü her şey lazım buna. Evet. Ama sadece 102 kiloluk biri, evet bu da aşırı kilolu, işte boyu posuna bakacağız, body mass index'ini hesaplayacağız ama çok vahim bir durum yoktur. Bu arkadaş bir diyetisyenle eğer iradesine daha kimse işini görür ama mümkünse her aşırı kilolu şahıs, hatta şu an olmayıp da çok yiyorum ben rahatsızım bu durumdan diyen bile bir psikoloğa danırsa çok hoşumuza gider ama maalesef memlekette imkanlar bu nispette değil henüz. Evet. Öncelikle dedik ya beslenmeyi diyeti bir düzenleyelim ve bunun için de şu an böyle sihirli bir formül vermeyeceğiz kimseye. Yani şunu yemeyin bu kadar yiyin şu kadar kalorin demek mümkün değildir. Kişiye özel diyet yapmak esastır. Altın cümle bu. Bunun için de mümkün mertebe ilk fırsatta sizi en iyi sizin halinizden anlayacak diyetisyene müracaat. İkincisi ve önemlisi ne dedik? Alınanla verilen arasındaki dengesizliktir bu dedik. Verilen kısımda maalesef yapacak bir şey yok. İşte siz radyonun teknik servisinde görev yapıyorsunuz. Gün içinde yapmanız gereken metre, almanız gereken kilometre belli. İşte Mehmet Bey radyoda programcı olarak karşımda duruyor. Mehmet Bey'in işi bu. Mehmet Bey sabah 9'da o koltuğa oturacak. Mehmet Bey akşam 17'de o koltuktan kalkacak. Mehmet Bey koltuktan kalktığı zaman sistem duruyor çünkü. O zaman Mehmet Bey bizim bir şekilde hareketliliği arttırmamız lazım. Nasıl arttıracağız? O zaman mesai dışı sürelerle bu işi çözmemiz lazım. Yetişkinlerin günde ortalama en az 30 dakika orta şiddette egzersiz yapmaları öneriliyor. Bu düzey bir aktivite yaklaşık olarak 200 kalori, kilokalori kadar bir enerji yakmayı sağlar. En azından bunun gitmesini istiyoruz. 30 dakika orta şiddette hareket. Bunun için egzersiz türü ne olabilir? İşte yürüyüşler olabilir, hızlı tempolu yürüyüşler olabilir, direnç egzersizleri olabilir. Her gün yapmak lazım. Ya iş güç herkese mazeret bu iş güç ama bu işte ömürden götürecek neticede. Bir müddet sonra yaşayacak bir gününüz ömrünüz olmayacak. Haftada hadi en az 5 gün olsun pazarlık etmiş olalım. Egzersizin süresi günde en az bir kez 40-60 dakika. Günde en az bir kez bir saat yaklaşık ya da iki kere 20-30 dakika olsa daha da iyi. Şiddet nedir? İşte şiddet az önce bahsettiğimiz gibi vücut ısını 1 derece artıracak, kalp tepe atımını %20 artıracak. Oksijen tüketimini %50-70 artırmaya tekabül ediyor bu. Ancak bu işleri yaparken bir mahzen gibi bir spor salonuna girdik. İşte kendimizi işkence aletine bağlamış gibi tepin oğlum tepin habire pede böyle bir spor şekli yok. 3 gün, 5 gün, 10 gün yaparsanız bu işi 3 aydan fazla yapan yok bildiğim kadarıyla. Onu da başarı da. O zaman olayı eğlenceli hale getirmekte fayda var. O yüzden belediyelerin bu güzel mekanlara işte Çamlıca Korusu'nun içerisinde egzersiz aleti koyması hoş bir şey aslında. İnsanlar saatlerce sıkılmadan bu işi yapabilir. Bu işler de arkadaşla oluyor mutlaka.
Hocam oralarda da bilinçli kullanmak gerekir o tür aletleri kullanmak için.
Kesinlikle haklısınız da diğerinin maalesef yapılabilirliği, sürdürülebilirliği olmadığı için hani bu ehvenişer. O zaman belediyelere şunu rica etmemiz lazım. Evet bu spor aletleri koyduğunuz çok iyi oldu. Başına bir de adam koyun bize akıl versin.
Hocam peki yani spor aletlerine yönelmekten ziyade bu tempolu yürüyüş yapmak daha mantıklı olmaz mı?
Yapabilirsiniz eyvallah ama dediğim gibi yürü yürü sıkılacaksınız kesinlikle. Olayın psikolojik boyutu bu. Farklı aletler biraz daha eğlenceli olabilir.
O zaman bu aktiviteyi toplu yapmak lazım. Toplu, daha eğlenceli hale getirmek
aynen
lazım.
Aynen öyle. Yani aile boyu yapılabilir. İşte iş yeri olarak toplu halde yapılabilir. Erkam Radyo olarak toplanıp Çamlıca Korusu'na gidebilirsiniz. Evet. Tamer Bey. Obez bireylerde egzersiz programına uymakta dikkat edecek en önemli konu yaralanmalardır. Bir de bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü zaten mobilitesi çok yüksek olmayan bireyler, işte çıktığınız o bisikletin üstüne de o bisiklet, evet. Tamam kilo vermeye yarıyor ama 70 kiloluk bir adamın oturacağı kadar bir selesi var. 158 kiloluk birini oturttuğunuzda zaten sığmıyor, üzerine düşebiliyor. O yüzden buna da dikkat etmek lazım. Bireye özgü yine egzersiz programları eğlenceli hale getirilebilmiş olması önemlidir. Şimdiki kısım, sizin bahsettiğiniz kısım davranış değişiklikleridir. Şimdi davranış değişiklikleri ne demektir? Bir, obezite çok yemekle alakalı mıdır? Evet. Obezite anormal yemekle alakalı mıdır? Evet. Bunlar neden oluyor? Bunlar aslında davranış bozuklukları. Bunlar ne? Bunlar psikolojik bozukluklar. Bunlara kim bakıyor? Psikologlar bakıyor. Evet. Kabaca buraya getiriyoruz olayı. Çünkü niye? Vatandaş işte patrona kızıyor, cevap veremiyor. Müdüre kızıyor, cevap veremiyor. Evde karısına, kocasına kızıyor, cevap veremiyor. Ne yapılabilir? En pasif agresif tavır. Bir ekmeği yararsınız, içine koyarsınız domatesi, peyniri yersiniz. Yersiniz. Yani hırsınızı alırsınız o ekmekten ama gerisi çok iyi olmaz. O yüzden dediğimiz gibi davranış değişiklikleri çok önemlidir. Bunun da yine profesyonel takviyeli olması çok önemlidir. Ancak hani diyetisyenlerle biraz rahat konuştuk artık, ulaşılabilirlik artı diyetisyenlere diye. Yani bu kadar çok psikologumuz yok. Olanlar da bu konuyu maalesef ciddiye almıyorlar. Yani bir obezin psikolojik olarak desteklenerek obeziteden kurtulması çok çok mantıklıdır, çok kolaydır, çok anlamlıdır. Bu konu üzerinde çalışılmalıdır. İlaç tedavisi var. Bu konuya hiç girmesek belki daha doğru olacak. Maalesef her gün, işte iki gün önce yine gazetede bir haber vardı. İşte 22 evet. yaşında bir sağlık personeli uyudu, uyanmadı. Acaba bundan evet. mı oldu diye. Evet, biliniyor yani ani ölüm riskini arttırdıkları, bilmiyorum bu vakayla bir ilgisi var mıydı ama ilaç tedavisi diye bir şey yoktur desek aslında yanlış olmaz. Var, bu seçenekler var ama bir ilaç var, işte bağırsaklardan yağın emilimini engelliyor. Ya arkadaş, bu yağı yeme. Bu yağı yeme. Yani yedikten sonra emmeyeyim, bir büyük abdestimi atayım, girsin çıksın. Ya niye bunun hammallığını yapıyorsun? Evet. Bir de iğrenç bir şey kullanan biliyor. Bir tuhaf dışkılama. Kendi dışkısını kendini görüp iğreniyor zaten. Daha da kötüsü dışkılama dışında da işte sürekli çamaşırınıza yağlı bir şeylerin çıkıyor olması. Bu ilaç bu, bunu bilinsin yani. Kutsal bir ilaç var, bir yiyeceğim anında iştahım sıfır. Böyle bir şey yok, unutun. Bu ancak ya hasta gelmiş 180 kiloya, ölümcül kalımcıl hale geldik. 3 ay içinde ameliyat tasarlıyoruz, planlıyoruz bu hastaya. Ya dayanalım ne varsa da hani 5 kilo da buradan gitsinlik belki olur, o kadar. Onun dışında evet faydası gösterilmiş tıbbi olarak, bilimsel olarak ama siz de bana şunu gösterin. Falanca şahıs obezdi, başka hiçbir şey yapmaksın, sırf ilaç içti düzeldi. Yok, böyle bir ihtimal yok. Cerrahi tedavi seçeneği. Cerrahi tedavinde de özellikle dikkat edilecek nokta birkaç prensip var. Hatta biz geçen belki 2-3 ay kadar önce Mesut Başak hocamızı misafir etmiştik programımıza. O cerrahiye yakın mantıkla iş yapan bir kendi bulduğu malzemeden bahsetmişti. Korselerden, ekstra gastrik balon uygulamalarından. Önemli olan mevzu şu bunlarda. Midemiz bir işte boş kese diyelim. İçini gıdalarla dolduruyoruz. Doldukça gerim reseptörleri var. Uyarılıyor. Uyardıkça sinyal gidiyor. Sinyal gittikçe tamam ben doyduğum için kalkmanız gerekiyor. Ama bazen işte nefsimize yenik düştük. Yemekler çok güzeldi. Annemiz özenle hazırlamış iftarı. Ye. Ondan bir müddet sonra bu 3-5 tane sinyal gönderen reseptör dedi ki ben bu sinyalleri göndersem de bir karşılık alamıyorum. Ben bunu göndermeyeyim artık. Ya da o kadar çok şişti ki artık cevap veremez hale geldi. Yani böyle bir elbisenin normal şartlarda kullanıldığını düşünün. Bir çok uygun şartta buruştu, gevşedi, larç oldu gibi düşünün. Bunu nasıl engelleriz diye bakmışlar. Bir ihtimal şöyle, mideyi küçük bir kelepçeyle kelepçelemişler. Üstte küçük bir kısım bırakıp altta büyük bir kısım bırakarak bu gerim reseptörleri daha çabuk uyarılır hale gelmiş. Böyle bir mantık var. Onun dışında hani çok bypass ameliyatları var. Mideyi direkt pas geçiyor. İşte bağırsaklardan emilmeden atılsın diye. Mesut hocamızın bahsettiği ekstra gastrik balon uygulaması gibi karna dışarıdan baskı uygulayarak tokluk hissinin uyandırılması hadisesi var. Ama kimlerde bu tedavi yapılır? Yani defalarca diyete başladım. Defalarca egzersize başladım. Ben bu işi yapamıyorum arkadaş diyenlerde yapılır. O yüzden ilaç tedavisi için söylediğimizi cerrahi için de söylüyoruz. Hani bunların böyle bir tedavi metodu var, hemen fayda edeceğiz falan diye beklemeyin. Böyle bir şey yok. Siz nefsinize hakim olun.
Evet hocam, yani süremiz azaldı. Konuyu da toparlamamız gerekiyor. Peki hocam, yani hep böyle işte tedavisi yapılması gerekiyor ya da önlemleri dedik ama bu işin en başına insek de bilinçlendirme noktasında okullarda Aynen öyle. Ve devlet eliyle bu işin daha da geliştirilmesi gerekmez mi bu konuda?
Bir kere gerekir mi gerekmez mi? İşin ceremesini devlet çekiyor zaten sonuçta. Yani bir çocuğu ömür boyu sağlıklı kiloda tutarsanız hastanelerinize başvuru şu kadar azalacak, sağlık bütçeniz bu kadar azalacak, istatistikleriniz bu kadar düzelecek. Neticede bu bir skorlama. Sağlık Bakanlığı diyor ki ben işte 7 yıldır şu projeleri yürüttüm. 7 yıl önce Türkiye'de ortalama yaşam süresi 72 yıldı, şimdi 73 oldu. Maşallah, bravo, tebrik ederiz. Bunu sağlamak için sigarayı bıraktıralım. Doğru. Kanserle mücadele, doğru. Çok basit bir şey var. Obezite. Yani yürüyerek engellenen kanser yok. Sadece koşarak sigarayı bıraktıramazsınız bir insana, ama sadece fazla yürüme koşmayla obezleri engellersiniz. Bir sürü kanser çeşidinden korunmuş olursunuz. Evet. O yüzden bu konuya yapılacak her yatırımın geri dönüşü çok çok büyük getirilerle olacaktır. Çocuklarda aslında bahsetmemiz lazım belki obeziteden, çocuklarda, çünkü artık iş katlanarak artıyor. Yurt dışında en çok çalışma bununla ilgili yapılıyor. Dedim ya, çocukluk yaş grubunda 2 adolesanda 4 kat artmış 30 yıl içerisinde obezlerin oranı. Böyle giderse olay vahim. Bir de enteresan tarafı, bizim tipik bildiğimiz şey çocukluk yaşı obezitesi neden olur? Adam işte fast food tarzı beslenen yere gider, 12 tane hamburger yer. İşte babasının parası da çoktur, 8-10 tane işte tablet bilmem ne almıştır. Evde hiç hareket etmemiştir. Bundan dolayı obez olur. Doğru. Yani sosyoekonomik seviye arttıkça fast food'dan beslenme artıyor. Teknolojiye ulaşım arttıkça problemler artıyor. Doğru, ama dikkat edilmiş ki gelişmekte olan ülkelerde ve düşük sosyoekonomik düzeyde de çok çok vahim rakamlar çıkmaya başlıyor. Niye? Maalesef burada da sıkıntı. Çocuk bulsa kaliteli sebze yiyecek, kaliteli meyve yiyecek, et bulsa tüketecek, yumurta tüketecek, ama yok, en ucuz nasıl beslenir bir adam? Makarnanın 50 kuruşa bir paket makarna alabiliyorsunuz. İçine yağ mağda koydun ya da koymadın, işte margarinle de tatlandırırsan koca bir tencere makarnayı bir çocuk afiyetle yer. Maliyeti en fazla 1 lira olur. 1 lira olur, o çocuk bir gün acıkmaz bir daha. 4 çocuğunuz var, 4 liraya 24 saat var, maalesef var. Şimdi bunu eleştirmek doğru mu? Evet, bu da yanlış, eleştirelim, ama buna sebep olanları eleştirmek aslında belki daha doğru olan. Evet. O yüzden obezite fakirlerin de zenginlerin de hastalığıdır çocukluk çağında. Çocuklarda enteresan olan durum şu: çocuklar bize göre çok daha metabolizması hızlı canlılardır. Ben espirosis hastaları şunu anlatırım. Bir odada işte 8 tane yetişkin, 2 tane çocuk yatsa ve bir sivrisinek girse kimi sokar? Çocuğu sokar kesinlikle. Evet. Çünkü bilmiyorum, bu tıbbi olarak ispatlanmış mıdır sivrisinekler üzerinde de ısıya duyarlı olduklarını okumuştum bir yerde. Çocukların da hararetleri bizden yüksektir. Anne babalarla akşama kadar kavga ederiz biz. Hocam biz bu çocuğun üstünü örtüyoruz, hep açıyor. Üstünü örtüyoruz, hep açıyor. Ondan sonra hasta oluyor. Ya arkadaş, bir de kabullen o zaman bu durumu. Çocuğun üstünü örtme o zaman. Yani bütün çocuklar üstünün örtülmesini istemiyorsa demek ki bunun normali bu. Yani bizim bir hocamız vardı Cerrahpaşa'da, çocuklar yetişkinin minyatürü değildir. Küçük yetişkinlerden bazı, bunlar ayrı canlılar, bunların ayrı kullanım kılavuzları var. Bunların üstünü örtmeyin arkadaş o zaman. Niye? Hararet yapıyor adamda çünkü. Ha, bu manada çok güzel bir şey şimdi. Çocukken dağları taşları yer, kilo almazdık. Şimdi azıcık yiyip kilo alıyoruz. Doğru, öyle oluyor gerçekten.
Su içsek yarıyor.
Yarıyor. Çocukken dağları taşları yeseniz bir şey olmuyor. Çok net bir rakam söyleyeyim, olay çok güzel anlaşılsın. Bir kongrede bir diyet bölümü sorumlusu bir hocanın anlattığı şeydi bu. Bir çocuk işte falanca miktarda besleniyor. Sabah şunu, öğlen bunu, akşam bunu yiyor. Ve şu an şişman, kilo problemi var, diyetisine müracaat etmiş. Diyor ki her gün bir tatlı kaşığı tereyağı çıkarsanız çocuğun diyetinden. Mesela bahsettik ya, makarna yapıyor annesi, pilav yapıyor. İşte buna 4 tatlı kaşığı kadar tereyağı koyuyor. Veya çocuğun hissesine bu kadar düşüyor. O çok olmayacak bir rakam gerçi ama. Buradan bir tatlı kaşığı tereyağı buna muadil başka gıdalardan da çıkarılsa mesela. Bir tatlı kaşığı tereyağı eksilseniz diyetten bir yılın sonunda karınız 3.6 kilo. Çocuk 3.5 kilo vermiş. Her şeyi aynen yiyor. Hareket aynı, her şey aynı. Bir tatlı kaşığı tereyağın çocuklarda karşılığı bu. Yetişkinlerde bu değil muhakkak. Belki orada da olsun 600 gram, 1 kilo, 2 kilo. Bu da az bir kazanç değil esasında ama. Kesinlikle. Bakın, istediğimiz şey çok düşük. Ne yiyorsan ye kardeşim. Televizyon karşısında yat kardeşim. Bir tatlı kaşığı tereyağı çıkar 3.5 kilo. Birçok obezleri hariç tutalım, aşırı kiloların çoğunda zaten fazlalık 8-10 kiloya geçmiyor. Yani. 2 sene bunu yapın, her şey bitsin. Mantık çok ortada. O yüzden çocuklarda durumun böyle bir farklılığı da var. İki, yetişkinlerde dedik ya, egzersizi eğlenceli hale getirin. Çocuklarda her şey eğlenceli zaten. Sokağa çık, top oyna. Kesinlikle. Mesele bitiyor. O yüzden çocuklarda çözmek açıkçası çok kolaydır. Ama özellikle bahsettik ya demin, yumurta tavuk mevzu, insülin direnci çocuklarda, şeker hastalığı vesaire diye. Çocuklarda ve ergenlerde özellikle kilolu olanlarda 1/4 oranında insüline direnç oluşuyor. Ve bunların %3'ünde de tanı konmamış diyabet hastalığı bulunacağı ülleri sürülüyor. Yani 100 çocuk 3'ünün diyabet olduğunu düşünün. Korkunç bir rakam bu.
Yüksek, çok yüksek.
Korkunç yani, yüksek ötesi bir şey. Bu anormallikler de ergenlik döneminde artış gösteriyor. Ergenlerin yaklaşık %30'u bu ergenlerin metabolik sendrom denen şeye muhatap oldukları için maalesef birçok hastalık açısından ciddi risklerle karşılaşmakta oluyorlar. Çocuklarda ne yapalım? Çocuklarda iş değişiyor. Yani sizi bir şekilde korkutabilirim. İşte bak, bu işin sonunda ölüm var, kalım var, felç var, sürünürsün, perişan olursun. Siz iradenizi ortaya koyar, halledersiniz ama çocuğa bunu anlatması zor. Doğru. Çocuk ucunu görmüyor maalesef. Çocuklara uygun bir psikolojik yaklaşım önemli. Çocuklarda risk faktörleri farklı. İşte dedik ya, Mehmet Bey karşımızda oturuyor, kalkamaz. Zaten işi gücü bu bunun. Ama çocuğun laptop karşısında oturmak gibi bir zorunluluğu yok. Alternatif koyalım. Yani sokağa çıksın, top oynasın, mesele çözülsün aslında. Alternatif koyalım. Çocuklara işte sağlıklı beslenme söyleyelim. Ya sağlıklı beslenme öyle olmuyor. Yani siz de 3 gün deneyin. Falanca hamburgercide işte özel pişirilmiş işte o köfte, bol ketçaplı mayonezli patates 3 gün yiyin. Yanına 2 de işte o gazlı içeceklerden için. 4. gün ben istemem bunu bir daha derseniz kabul edeceğim ben. Siz ne derseniz sizin dediğiniz.
Öyle bir şey olmayacak
diyorsunuz. Yok, yedikçe gerçekten gelecek. Çok lezzetli arkadaş.
Evet, çok lezzetli.
Ve çocuğu davet ettiğiniz yer brokoli çorbası. yani gelmez. O zaman çocuğun seviyesine ineceğiz. İşte basit oyunlarla bu işler çözülecek. Çocuğu az az sık sık beslenmeye alıştıracağız. Az az sık sık beslendiğinde bir kase yoğurt içine işte 2 tane şeftali doğrasanız çocuk bayıla bayıla yer. Gel seninle meyveli yoğurt yaptık işte oğlum kızım. Bir fiziksel aktivite olarak, faaliyet olarak, öyle diyorlar yani okullarında. Böyle faaliyetler yaparsanız kolay çözümler bulabilirsiniz
hocam,
aslında.
Süremiz de bitti. Kısaca bir toparlarsanız, yani ne kadar konuşsak azdır bu konuyu ama.
Bitmeyecek. Evet. Önce iki şey söyleyeyim o zaman son olarak. Konuyu araştırırken endokrinolojide çok bilinen, çok meşhur, çok bu konuda otör olan hocalarımızdan birinin bir yazısını okudum. Başka bir yerde bulmamıştım. Bilmiyorum bu hocamız kendi mi yazdı bunu veya o bir alıntıladı mı. 5+2+1 kuralı varmış Tamer Bey. Ben de burada öğrendim. Buradan direkt okuyacağım şimdi. Bu yönteme göre gün içinde en az 5 çeşit sebze veya meyve tüketilmesi. 5 rakamı buradan geliyor.
Evet.
Günde 5 kere sebze ya da meyve tüketin kardeşim diyor. Bir tabak ıspanak yedin, işte 2 tane elma yedin, işte 3 dilim karpuz yedin gibi. 2 rakamı nereden geliyor? Çocuğun ödevleri, akademik çalışmaları, projeleri dışında geçen sürenin en fazla 2 saati hareketsiz olsun diyor. Daha fazla kesinlikle hareketsizliğe izin vermeyin diyor. Ödevlerini yaptı, işi gücü bitti. Geri kalan süreyi saydık 6 saat var. En fazla 2 saat işte televizyon seyresin diyemem asla, böyle doğru olmaz da, hareketsiz yapılacak işler en fazla 2 saat sürsün. Geri kalan sürede çocuğu harekete geçirelim bir şekilde. Ve günde en az 1 saatte fiziksel aktivite yapalım. 5 kere meyve sebze yesin. 2 saatten fazla hareketsiz kalmasın. En az 1 saat hareket etsin. Onun dışında aile bireyleriyle birlikte mutlaka sofraya otursun. Ya hocam zaten yemiyor, televizyon karşısında ancak yediriyoruz. Böyle bir cümle kabul etmiyoruz kesinlikle. Yiyecekleri ödül ve ceza olarak kullanmayalım. Mutfakta atıştırmaya müsait yiyecek bulundurmayalım. Aç olunduğunda yemek yemenin doğal, yani fizyolojik bir olay olduğunu ama bu şekilde tokluğunda fark edilmesi gerektiğini söyleyelim diyorlar. 5+2+1'i unutmayalım. Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir kampanyası vardı. Ben kısaca bununla bitireyim. 10 maddelik, 10 cümlelik bir şey bu. 1. Fazla kilolu dediğiniz şey, bütün programın özeti aslında bu. Sağlığı bozacak kadar ve anormal yağ birikimi demektir. Vücut kitle indeksinin 25'in üzerinde olması fazla kiloluk, 30'un üzerinde olmak obezite demektir. 2008 yılında fazla kilolu yetişkinlerin sayısı yaklaşık 1.4 milyar. Aşırı kiloluların, obezlerin oranı yarım milyardan fazlaydı. Bu rakam 2008'den bugüne kadar neredeyse 2 katına arttı. 2008 yılında dünya genelinde 40 milyon çocuk, okul öncesi çocuk fazla kiloluydu. Şu an bu rakam dediğim gibi 2'ye 3'e katlandı. Dünya genelinde unutulmaması gereken bir cümle, zayıflıktan ölüm oranı şişmanlıktan ölümden çok çok çok daha düşüktür. Dünya nüfusunun %65'i fazla kiloluk ve obeziteden kaynaklanan ölümlerden kaybedilmektedir. Küresel bazda diyabet vakalarının %44'ü, iskemik kalp hastalıklarının %23'ü, kanserlerin ise %10 ila 40'ı obeziteye dayandırılmaktadır. Obezitede asıl önemli nokta alınan ve yakılan kalorinin dengesizliğidir. Obeziteye sebep olan şeylerin pek çoğu çevreden ve toplumdan kaynaklanmaktadır. Çocukların seçimleri ve beslenmeleri ve fiziksel alışkanlıkları yetişkinler tarafından yönlendirilebileceği için çocuklarda buna uygun politikalar geliştirilmelidir mutlaka. İnsanlar özellikle korunmaya dikkat etmelidirler. Sağlıklı kilolarını muhafaza etmelidirler. Doymamış yağları tercih etmelidirler. Sebze, meyve, tahıl, baklagilleri tercih etmelidirler. Şekerden, tuzdan kaçınmalıdırlar. fizik aktiviteyi mutlaka arttırmalıdırlar diyerek sonlandıralım konuşmamızı.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Yardımcı doçent doktor Fırat Erdoğan'la birlikteliğimizin sonuna geldik. Bir nefes saat programında tekrar görüşmek dileğiyle.